Ayrım 8. Pusu. Jack Higgins. Sayfa 107. Londra, Paris. 6. Bölüm. Londra'da Rusya Federasyonu Büyükelçiliği Kensington Sarayı bahçesinde bulunuyordu. Yakında Boris Lushkov'un imtiyazlı kışlalarının bulunduğu bir güvenli yer vardı. Ve artık binbaşı olan Bunin'e de iyi bakılıyordu. Tüm bunların yanı sıra Kensington ana caddesi ve caddenin diğer tarafında da bir bar bulunuyordu. Salı günü öğleden sonra Bunin ana kapıdan çıkarak trafiğin durmasını bekledi ve Lushkov'la öğle yemeği randevusu için karşıya geçti. En sevdiği pencere kenarındaki masada Lushkov oturmuş Evening Standard'ın ilk baskısını okuyordu.
''İşte geldin'' dedi Lushkov. ''Nasıl gidiyor?''
''Nihayet Londra'da bir görev'' dedi Bunin. ''Çok hoşuma gidiyor.'' Genç bir garson yaklaşırken döndü.
''Büyük bir kadeh vodka lütfen.''
Lushkov şarabının kalanını içti ve garsona kadehi verdi.
''Bir kadeh daha ve iki etli börek.''
Gazeteyi katladı.
''Hep standart okurum, adetimdir. Ve buranın menüsündeki hemen her şeyi harikadır. Bu şehir bir casus için tam bir cennet Yuri. Burada en az 24 GRU ajanı var. Elbette başka kılıklarda. Dürüst olmak gerekirse hiç kimse bir Londra görevinden evine gönderilmek istemez. Dublin nasıldı?
Harika bir şehir ve harika insanlar. Tek sorun büyükelçi benim yalnızca bir ticari ateşi olarak davranmamı değil, bir ticari ateşi olmamı istemişti.
Ne kadar sıkıcı. Yine de hayat senin için yeni bir anlam kazanmıştır. Kurbski işi gerçekten çok özel bir iş. İkimiz için de çok önemli bir fırsat.
Bir sonraki adımımız ne olacak?
Bizim değil, Kurbski'nin adımı. Bu dakikalarda Falcon'uyla anavatandan Paris'e doğru yolda olmalı.
Gömleğinin cebinde cep telefonu titredi ve cevap verdi.
Alexander dostum, nasılsın?
Her zaman olduğum kadar iyiyim. Şimdi Moskova'dan hareket ettik.
Yuri ile nasıl gidiyor? Şansına inanamıyor. Elçiliğin karşısındaki benim en sevdiğim barda öğle yemeği yiyoruz. Sizin adınıza sevindim. Şimdi işe dönelim. Bu geri zekalı Gregorovich'in bana Ritz'te kalacağımızı söylediğini biliyorsundur. Bakanlık ana vatanı cimriliğiyle utandırmak istemiyormuş. Doğal olarak beyler Fransız kat görevlilerinin hayaline kapılmış durumda. Sen böyle söyleyince Ivanov, Burlaka ve Kokoni'nin yeterliliklerinden şüphe etmeye başladım. Ayrıca çok meraklı oldukları kat görevlileri de büyük olasılıkla Polonyalı olacaklardır. Bir sorun olursa beni her an arayabilsin diye Ivanov'a kişisel cep telefonu numaramı verdim. Peki Ferguson'un adamları ne planlamış?
Eliza Sarayı'ndaki organizasyon bitince otele dönüyorum. Saat geç olacağından hemen yatıyorum. Moskova'ya dönmek için erken kalkacağımdan. Her zamanki gibi odamda bir koruma olacak. Onunla benim ilgilenmem gerekiyor.
Kalıcı olarak mı ilgileneceksin?
Bu biraz fazla görünür. Sadece gerekirse kalıcı olarak.
Ya sonra?
Kurbski ona Britanya'ya giden trenden bahsetti. Lushkov güzel ve basit. Dylan ve Salter çok iyidir ama kadın işleri karıştırabilir dedi. Sanmıyorum, her şey doğrudan olmalı. Bir şeyi açığa kavuşturalım. Londra'ya sağ salim varıp da kendimi Ferguson'un ellerine bıraktığımda akıntıya uyacağım. Sonra da benim için ne düşündüklerini değerlendireceğim. Size her 5 dakikada bir aramayacağım. Ve eğer telefonumu kaparsam bunu kabul etmeniz gerekecek. Bu arada kayıt özelliğini kapadım.
Bunu yapmasaydın daha iyi olurdu.
İşine gelirse albay, söyleyecek bir şeyim olduğunda irtibata geçerim. Hat kesildi. Lushkov pislik dedi. Bunin şaşırmış görünüyordu. Ters giden bir şey mi var?
Evet var. Kurbski aniden garip davranmaya başladı.
Kafasını salladı.
Tüm bu olaylar hakkında içimde kötü bir his var.
Saat 10 sularında Holland Park'ta Dylan ve Monica telefon ettiğinde Roper sandviç yiyordu. Film güzel miydi diye sordu Roper.
Fena değildi.
Dylan Monica'nın mantosunu çıkarmasına yardım etti. Monica, eve dönmeden önce beraber bir şeyler içeriz diye düşündük dedi Roper'a.
Eve mi dedi Roper Monica arkasına otururken.
Dylan buz kovasına gidip bir şişe şampanya aldı.
Dylan neredeyse bir aile babası oldun.
Sen içmene bak dedi Dylan şirin bir ifadeyle ve içkileri koydu.
Neler oluyor?
Krupski Ritz'in 4. katında suite'in yanındaki yatak odasıyla bağlantılı. Koridorda 2 ayrı oda daha tutulmuş. Bazı iç mekanlar, barlar, restoranlar falan var elimde. Ekranları gösterdi. Bir göz atın, ana restoranda yemek yiyorlar.
Nereden biliyorsun diye sordu Monica.
Ritz'te mevcudatımız var.
Nasıl yani?
Mevcudat bizim oyunumuzda istihbarat için para verdiğin güvenli bir kaynaktır. Bu seferki oteldeki kapı görevlisi. Daha çok toy ama genel bilgi almak için yeterli. Burlaka ve Kokonin Montmartre'da bir striptiz kulübündeler. Krupski onlar için araba kiraladı. Elime gelen bilgiler çok yeni. Kendisi de şimdi Ivanov'la barda.
Yani Ivanov striptiz eğlencesini kaçırıyor.
Oyunun kuralları böyle. İçlerinden biri sürekli Krupski ile olmak zorunda.
Çok yazık. Monica Dillon'ın uzattığı bardağı aldı.
İşi karıştırmak için Ivanov ve arkadaşları farklı isimlerle giriş yapmışlar. Yabancı topraklarda gizlenen GRU ajanları hep böyle yapar.
Monica içini çekti. Tüm bunları nasıl takip edebiliyorsunuz bilemiyorum. Ve Ivanov için de tüm eğlenceyi kaçırdığı için üzgünüm.
Aslında bu pek de doğru değildi. Çünkü Ivanov az önce harika bir sürprizle karşılaşmıştı. Erken yatmak isteyen Krupski ile yukarıya çıkmıştı. Krupski kapıyı açıp içeri girdi. Ivanov da onu takip edecekti ki yatak odasının kapısı açılıp içeriden genç, sarışın ve fazlasıyla güzel kat görevlisi üniformasıyla bir kadın elinde buruşuk çarşaflarla çıktı. Ivanov'un bu işe seçilmesinin sebeplerinden biri az da olsa Fransızca bilmesiydi.
''Merhaba, bir sorun mu var?'' dedi.
Genç kat görevlisi ona Rusça cevap verdi.
''Ben Ukraynalıyım, bana Olga diyebilirsin. Burada sadece gece vardiyasına çalışıyorum. Ama burası Ritz. Verdikleri para iyi ve bazen de senin gibi ilginç insanlarla tanışabiliyorum. Senin ve patronun hakkında her şeyi Moskova'dan biliyorum.''
Tatlı bir küstahlığı vardı ve Ivanov, ''Sorun nedir?'' dedi.
''Gündüz vardiyasında çalışan Varşovalı sürtük Anya yatağı berbat etmiş.'' O yüzden hemen değiştirmem gerekiyor. Çünkü eğer denetimcimiz fark ederse beni kovar, olur mu?
Elbette olur. Ivanov heyecanlanmıştı. O sırada Olga'nın arkasına bakmakta olduğunu gördü. Dönüp arkasına baktığında Krupski'nin kollarını birleştirip kapıya yaslandığını ve hafifçe gülümsemekte olduğunu fark etti. Her şey kontrolün altında gibi görünüyor. Sana bırakıyorum. Krupski odasına dönüp kapıyı kapadı.
Ivanov alışık olduğu standartlardan çok daha gösterişli olan odasına döndü. Bir sayvanlı yatak, odanın diğer köşesinde iki rahat koltukla bir masa ve Krupski'nin suitine bağlanan kapının yanında bir giyinme alanı vardı.
Hiç şüphesiz tahrik olmuştu. Pencerenin kenarına oturup kendisine odanın barından küçük bir vodka alıp bekledi. Olga temiz çarşaflarla döndü ve yatağı yapmaya başladı. Ivanov onu gerilip dönerken izledi. Eteği çarşafı düzeltmeye çalışırken baldırlarına kadar açılıyordu.
Sağ bacağının üstüne doğru elini uzattı. Olga dikleşti. Ama bu çok yaramazca.
Ayağa kalktı, elleri tüm vücudunda dolaştı. Onu döndürüyor ve tutkuyla öpüyordu. Olga karşılık verdi. Daha ileri gitmeye kalktığında Olga,
"Hayır, şimdi olmaz. Yapacak işlerim var. Sonra, ben daha sonra gelirim," dedi.
Ivanov geri çekildi. ''Doğru, saçmalıyorum. Biraz yan odaya gitmem lazım.''
''Homoseksüel falan mı?''
''Saçmalama. Oturup onu korumam gerekiyor. Emirler böyle. O çok önemli birisi.''
''Tüm gece burada mı oturacaksın?''
''Aslında hayır. Vardiyalı bir sistemimiz var. Diğer ikisi şimdi şehre gitti.''
''Umarım sağ salim geri dönerler ki vardiyalarını alabilirler. Sabah 8'e kadar çalışıyorum. Kim bilir?''
Yastıkları şişirdi, yorganın bir köşesine indirdi. Ivanov'un yüzünü okşadı ve odadan çıktı. Ivanov derin bir nefes aldı, ayağa kalktı, yan kapıyı çaldı, açıp Krupski'nin oturma odasına girdi. Televizyon açık olduğu halde ondan eser yoktu. Krupski pijamalarıyla karşısına çıktı, üzerinde bornozu vardı. ''Ritz'teki kat görevlilerine seni heyecanlandıracağını söylemiştim.''
''Ukraynalı, adı Olga'ymış.''
Krupski çok eğlenmişti. ''Bence bu çok komik. Seni zavallı pislik. İyi bir ilişkiden önce görev gelir. Sana hayranım. Git barımdan bir şeyler al ve televizyon izle. Ben yatmaya gidiyorum.'' Ivanov söyleneni yaptı. Bir vodka daha alıp Cezayir Savaşı'ndaki Fransız askerler hakkında eski bir filmi izlemeye daldı. Sonunda koltukta uyuyakaldı ve 2:30'da uyandı. Banyoya gidip yüzüne su çarptı, sonra da gidip yatak odasına dinledi. Her şey sessizdi. Koridora çıkıp Kokoni'nin kapısını çaldı. Orada da Burlaka'nın odasında da cevap yoktu. Çok sinirlenmişti. Servis yazılı personel odası açıldı ve karşısına Olga çıktı. ''Arkadaşlarını mı arıyorsun? Bir saat önce geldiler. Sarhoş domuzlar gibiydi ikisi de. Oda hizmetçileri onları yukarı çıkarıp odalarına götürdü. Birisi banyosunda kusuyordu. Çocuklar temizlemek zorunda kaldı. Girip bakmak istersen pas anahtarım var.''
''Evet, senin için sorun olmazsa bakmak isterim.''
Oda hizmetçileri işlerini iyi yapmış olsa bile Kokoni'nin odası hala kusmuk kokuyordu. Ivanov hızla çıkıp yan odaya girdi. Burlaka yarı çıplak yatağa uzanmış horluyordu. ''Pislikler'' dedi Ivanov. ''Üstlerindeki üniformadan utanmalılar. Umarım frengi olurlar.'' Sabahın o vaktinde koridor çok sessizdi. Ivanov kendisini tuhaf ve çaresiz hissetti. Olga zavallı koca bebek dedi, minik bir öpücük kondurdu. Dikkatli ol, muhtemelen kameralar vardır. Koridorun bu kısmında yok, Olga Ivanov'un elini tuttu. Gel sana bir şey göstereceğim. Servis yazılı kapıyı açtı. Ivanov her çeşit yatak örtüsünün raflara yerleştirildiği küçük bir oda olduğunu gördü. Burası çok hoş, sıcak ve her şeyden uzak. Sence de öyle değil mi? Kapıyı kapadığında ışık kırmızıya döndü. Olga onu yorganların arasına ittiğinde sonsuz gizemli bir şey haline geldi. Olga üniformasını sıyırdı, bacaklarını açarak üzerine oturdu. Elleriyle her şeyi ustalıkla açıyordu ve o anda bunu daha önce muhtemelen burada defalarca yaptığını düşündü. Ama Ivanov umursamadı, sadece orada uzanıp onu yönlendirmesine izin verdi. İşleri bittiğinde Olga ayağa kalkıp üzerine düzeltti. Ivanov kalkıp onu kucaklamak istediğinde Olga onu itti. ''Olmaz, bugünlük bu kadar yeter. Perşembe sabahına kadar buradasın.'' ''Doğru. Yarın farklı vardiyalarım var. Yarısı öğleden sonra yarısı gece. O yüzden 11'e kadar işe başlamamış olacağım. Koruma işini arkadaşlarınla hallet. Belki odana gelirim.'' Ivanov çok heyecanlanmıştı ve bu her halinden belli oluyordu. ''Halledeceğim, sana söz veriyorum. Özellikle bu gece olanlardan sonra onlara söylenenleri yapmak zorunda kalacaklar.'' Olga kapıyı açtı ve yolu gösterdi. Ivanov suite dönüp içeri girdi. Her şey sessizdi. Parmak uçlarında odasına girip kapıyı açık bıraktı. Ceketini ve ayakkabılarını çıkarıp yatağa uzandı. Aniden hayatında hiç bu kadar mutlu olmadığını hissedip gülümsedi ve uykuya daldı. Dylan geceyi Monica ile Dorset sokağında geçirdi. Farley Field'a onun minisiyle gittiler. Saat 10'da Paris'e doğru yola çıkacaklardı. Ferguson onları uğurlamaya gelmişti. Harry de Billy ile gelmişti. Lacey ve Perry pilotların giydiği türden altın şeritli lacivert üniformalar giymişti. Güzel bir sabah değildi, kötü Mart havası vardı. Lacey'in getirdiği şemsiyeler altında sohbet ediyorlardı.
''Ne diyebilirim ki?'' Ferguson gülümsedi. ''Kolay bir iş olacak. Daha farkına varamadan dönmüş olacaksınız. Asıl iş Alexander Kurbski'nin dönüşüm zamanında başlayacak.''
Lacey çiftliğine doğru yürüdü. Perry orada kontrolleri yapıyordu. Ferguson ve Harry de onunla gitti. Monica'nın ardından Billy bindi. Ferguson Dylan'a ''Charles de Gaulle'de Paul Blériot bekliyor olacak. Sizi ağırlayıp ihtiyaçlarınızı karşılayacak.'' ''İyi biridir, ona güvenebilirsiniz.'' dedi. Dylan uçağa bindi ve koridorun diğer tarafına Monica ile Billy'nin karşısına oturdu. Lacey merdivenin kapısını kapayıp kokpite Perry'nin yanına geçti. ''Blériot da kim?'' diye sordu Monica.
''Ferguson'un eski dostu. Paris'te yardıma ihtiyacın olursa Ferguson'un adamı Blériot'dur.''
''Ne gibi bir yardım?''
''Göreceksin.'' Billy'e dönüp sırıttı. ''Şu bara bir baksana Billy. Belki bir yarım şişe şampanya koymuşlardır.''
Koymuşlardı. Billy şişeyi açıp plastik bardaklara doldurdu.
''Çok seçkin.'' dedi Monica. ''Tam piknik ortamı.'' Billy bir şişe su açtı. ''Umalım da piknik ortamı olarak kalsın.''
Dylan kadehini kaldırdı.
''Bize.''
Uçuş olaysız geçti. Çiftay'ın iniş yaptı ve havalimanının özel bölümüne girdi. Eşyalar çıkartıldı, Perry kontrolde kaldı ve Lacey onları izledi. ''Yarın St. Denis'e gideceğiz.'' dedi ve merdivenin kapısını kaldırdı. Sadece el bagajları vardı ama bir hamal bahşiş kazanmak için önce güvenliğe kadar sonra da 60 yaşlarında tweed şapkalı, deri ceketli hoş görünümlü bir beye kadar taşımakta ısrar etti. Gözleri masmaviydi ve hep gülümsüyordu. ''Lady Starling, gerçekten memnun oldum. Güzellik ve zekadan her zaman etkilenmişimdir.'' ''Aman tanrım, ne kadar naziksiniz.'' Blerio elini tutup öptü. ''Sanki hepinizi tanıyormuşum gibi hissediyorum. Charles düşünceli davranarak bana fotoğraflarınızı fakslamıştı. Eski dostlarım gibisiniz. Sizin için uygun bir aracım var.'' Başıyla hamala otoparktaki bir Renault Station vagonu işaret etti. Hamal valizleri yerleştirdi, bahşişini aldı ve gitti. ''Şimdi nereye gidiyoruz?'' diye sordu Dylan. ''Sen nehri üzerinde bir restoranım var. Günü benimle geçirirsiniz diye düşündüm. Neden burada olduğunuza dair hiçbir fikrim yok. Bilmek de istemiyorum. Bırakın böyle kalsın.'' Mekanın adı La Belle Aurore idi. Büyüleciydi ve Quai Saint Bernard'a yakındı. Güzel bir Notre Dame manzarası vardı. Yakında tekne bağlamak için bir liman, üstü kışlık örtülerle kapalı birkaç yat ve içinde insanların yaşadığı bir dizi tekne vardı. ''Kırmızı olan benim.'' Blerio dar bir koridordan geçti ve diğerleri de tekneye binip sırayla onu takip etti. Rahat bir hayat için her şey var gibi görünüyordu. Kocaman bir kabinin bir sonu mutfağa, diğer sonu da banyo ve iki yatak odasına açılıyordu. ''Bugün bu size ait dostlarım, yüzünüzü yıkayın, bir kendinize gelin, sonra da restoranda öğle yemeğini yeriz. Ama önce size Charles Ferguson'dan bir hediye var.'' Dolabı açtı, bir evrak çantası çıkarıp kabinin ortasındaki büyük sehpanın üzerine koydu ve Dylan'a ''Bu galiba senin.'' dedi. Dylan çantayı açıp susturuculu iki Walter ve Monica için yine susturuculu 25'lik Colt buldu. ''Şu Ferguson ne kadar düşünceli bir adam.'' ''Hiçbir güzel kadın silahsız dolaşmamalı, bunu hep söylerim. Umarım çantan için çok ağır değildir.'' ''Eğer şoven domuzun teki haline geldiysen Şandilan, bu sana hiç yakışmıyor. Daha önce gayet güzel bir şekilde 25'lik Colt kullandığımı sana hatırlatırım.'' ''Seni üzmesine izin verme Monica.'' dedi Billy, Walter'lardan birini alırken. ''Bu sefer silahlı bir savaşa gireceğimizi sanmıyorum.'' ''Dostlarım, bu hayatta hiçbir şey kesin değildir.'' dedi Paul Blerio. ''Haydi gidip La Belle Aurore'da bir şeyler içelim. Siz de gününüzü nasıl geçirmek istediğinize karar verirsiniz.'' Ritz Otel'de Kurbski nöbetçi müdürden bir görüşme talebi aldığında hala suitinde Ivanov'la kahvaltı yapıyordu. ''Nedenini öğrenebilir miyim?'' dedi Kurbski. ''Monsieur Kurbski, üzülerek belirtiyorum ki konu arkadaşlarınızın düzensiz davranışlarıyla ilgili.'' ''Öyle mi?'' dedi Kurbski. ''Böyle bir şeyi kabul edemeyiz. Lütfen yukarıya buyurun.'' Ivanov'a döndü. ''Arkadaşlarımla ilgili müdüriyette bir sorun. Neler oluyor?''
''İkisi o kadar sarhoş geldi ki yatağa oda hizmetçilerinin sırtında taşınmışlar. Birisi banyoda kusmuş.''
''Ne hoş!'' dedi Kurbski. ''Hep söylemişimdir. Eşeğe altın semer de vursalar eşek hala eşektir. Rusya Federasyonu'nu pek de onurlandırmıyor.''
Kapı çaldı.
''Kapıyı aç.''
Müdür o kadar mahcuptu ki Kurbski'yi rahatsız etti. ''Elbette Ritz'in standartlarına uygun değil. Benim standartlarımı da kesinlikle uygun değil. Moskova'ya döndüğümüzde derhal icabına bakacağım. Bu akşam Elize Sarayı'nda olmam gerektiğinden hoşgörünüze sığınıyorum. Bildiğiniz gibi yarın ayrılıyoruz.''
''Size konuyu aksettirdiğim için üzgünüm Monsieur. Bildiğim kadarıyla bu akşam devlet başkanından onur nişanını alacaksınız.''
Kurbski'nin içinden ne olmuş yani demek geldi. Ama
''ilginiz Ritz'ten beklediğim tek şeydi.'' dedi. Müdür saygıyla giderek dışarıya çıktı. Kurbski Ivanov'a dönüp ''ikisini hemen burada istiyorum. Giyinmeye zahmet etmesinler. Bornoz da yeterlidir.''
Yürüyen ölü tam yerinde bir tanımdı. Korkunç görünüyorlardı ve akşamdan kalma oldukları her hallerinden belliydi. Orada üstlerinde bornozla hasta görünüyorlardı.
''Kurbski, siz GRU subayısınız. Yurt dışında dünyanın en güzel şehirlerinden birinde görevdesiniz. Ülkenizi temsil ediyorsunuz.
Ana vatanı gururlandırmanız gerekirken yaptığınız şeye bakın. Kendinizi utandırıyorsunuz, Rusya'yı utandırıyorsunuz. Orada durup Şanzelize'nin duvarına idrar yapsanız da aynı olurdu. Ve açıkçası bu akşam bana sarayda eşlik etmeye layık değilsiniz.
Lütfen efendim, ne olduğunu bilmiyorum diye viyakladı Burlaka. Belki de içkimde bir şey vardı.
Dünyadaki en eski bahane. Gözümden kaybolun. Spor kulübüne gidin. Sauna ve buharın neler yapabileceğini görün.
Dışarı çıktılar Ivanov. Günün geri kalanında ne olacak?
Tüm gün burada oturmak gibi bir niyetim yok. Ve kurallara göre benimle gelmen gerekir. Muhtemelen çok sıkılacaksın.
Ben sanatı seviyorum. O yüzden Louvre'a mutlaka gitmem gerek. Belki benimle Sen Nehri'nde bir gezintiye ve Eyfel Kulesi'ne gelebilirsin. Ama hepsi bu kadar.
Gare du Nord'dan Brest'e gece treninde 4 tane birinci mevki bilet. Bir kapıyla birbirine bağlanan özel kompartımanlardır. Her kompartıman ranzaları indirdiğinde 2 kişi alır ama bağlantı kapısıyla 4 kişiye yeter. İşte biletler.
Blériot masaya koydu. Monica biletleri inceledi.
Harika, çok güzel bir seyahat olacak. Yemekli vagon da vardır herhalde.
Evet, ben bu treni iyi bilirim. Soluk bir görkemi vardır ve lokomotifleri büyüleyici ama biraz eskidir. Mesela her koridorun sonunda bir lavabo vardır. Özel hiçbir şey yok yani.
Bu dünyanın sonu değil dedi Monica Dillon'a dönüp. O zaman şimdi ne yapıyoruz dedi.
Yürüyüşe çıkıp turistik yerleri gezeriz. Sana da uyar mı Billy?
Kesinlikle.
Benim tekneyi istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Treniniz hareket edene kadar daha çok zamanınız var. Birkaç şemsiyeye ihtiyacınız olacak. Sen nehri kenarında yürümek için mükemmel bir zaman olduğu söylenemez. Benim işlerim var. Sonra görüşürüz.
Blériot kalkıp gitti.
Her zaman Louvre, Eyfel Kulesi ve Notre Dame vardır.
Gittim ve gördüm dedi Monica. Sen gördün mü Sean?
Sevgilim, ben yıllar önce yaramazlık günlerimde bu şehirde yaşadım. Hatta Blériot'unki gibi bir teknem bile vardı.
Billy'e döndü. Peki ya sen?
Daha önce Paris'e hiç gelmedim ama Louvre benim tarzım değil, katedrallere de meraklı değilim. Ne var ki Eyfel Kulesi küçüklüğümden bu yana merak ettiğim bir yer.
Tamam dedi Dillon, bir taksi tutup gideriz, sonra da sizi özel bir yere götüreceğim.
Sadece 40 dakikayla Kurbski ve Ivanov'u Eyfel Kulesi'nin tepesinde görme şansını kaçırdıklarını bilmiyorlardı. Ziyaretleri yağmur ve şehri kaplayan sis yüzünden hayal kırıklığı olmuştu. Asansörle inerlerken Billy, ben Blackpool Kulesi'ni daha çok seviyorum dedi.
Tam bir İngiliz gibi konuştun dedi Dillon.
Taksi sırasına yaklaşıp hızlı ve akıcı Fransızcasıyla Île de la Cité'nin karşısındaki Quai de Montebello'ya gitmek istediklerini söyledi.
''Sırada ne var?'' dedi Billy.
''Bekle ve gör.''
Kısa bir süre sonra parke taşlı bir rıhtımın kenarında durdular. Monica arabadan inip şemsiyesini açarken ''Bunlar da ne böyle?'' diye sordu.
''Bateau Mouche, yüzen restoranlar, yemek ve şarap eşliğinde nehir boyunca gidip manzarayı izlemek, düzenli bir sistemleri vardır, tarifeli kalkıyorlar.''
''Bu berbat havada mı?'' dedi Billy.
''Fark ettiysen geniş güverte tenteleri var ve istersen içeride de oturabilirsin.''
''Oyun bozanlık yapma Billy, eğlenceli görünüyor.'' dedi Monica.
İki güverte tayfası iskeleyi kaldırmak üzereyken onları da tekneye almak için durdu. Bir garson gülümseyerek yanlarına geldi.
''Akşam yemeği mi yiyeceksiniz?''
''Öğle yemeği için çok geç değil.'' dedi Dillon Fransızca.
''Elbette Monsieur, biz her zaman açığız. Ama bugün fazla müşterimiz yok. Hem sezon değil hem de hava kötü. Nereye oturmak isterseniz buyurun. Ben de size içecek ikram edeyim.''
Üst güverteye çıktılar ama iki yanı da açık olduğu için yağmur rüzgarla içeri girdiğinden tekrar aşağıya indiler. Pupa camının yanında tüm manzarayı görecekleri hoş bir masaya oturdular. Dillon ve Monica şampanya, ızgara dil balığı ve patates, liyonez, Billy ise büyük bir tabak Fransız usulü balık buğulama istedi.
''Hakkını vermem lazım Dillon'' dedi Billy. ''Bu buğulama harika, her şey çok güzel.'' Notre'dan buradan harika görünüyor ve bir de tekneler. Neredeyse Thames kadar güzel.
Monica elini okşadı. Söylenecek hiçbir şey yok. Balığım muhteşemdi. Şimdi tek istediğim kahve olur.
Etraflarında dönüp duran garson tabakları toplamaya başladı.
Hemen madam.
Dillon bir sigara yaktı, Monica'ya verdi. Sonra bir tane daha yaktı. Bunlar Fransız dedi. Kimse bizi tekneden atmaz.
Sence işler nasıl gidiyordur dedi Billy Kurbski tarafında.
Kurbski bu gece odasındaki korumayı halletme konusunda rahat görünüyordu dedi Dylan. Askeri tecrübesi göz önünde tutulursa öyle de olmalı.
Galiba ben Gare du Nord'un kapısında o gece trenine yetişmesini beklemekten başka yapacak bir şeyimiz olmadığından bu kadar gerginim dedi Billy.
Garson kahve getirdi. Billy İngiliz çayı ve Dylan da viski istedi.
Monica ben hala tüm bu tehlikeli girişim ve gelecek hakkında çok heyecanlıyım. Kurbski'nin ne kadar değişeceğini düşünmekten kendimi alamıyorum.
Belki o da alamıyordur dedi Billy. Sadece oturup beklememiz gerekiyor.
8. ayrımın sonu. Sayfa 121.